Ayrım 18.
Son cümleyi testereyle odun kesen adam gibi Churchill'in tuhaf konuşma biçimiyle söylemişti. Ya da duruluğun içine atlayan yüzücülerle ilgili bir şey. İlksiz ve sonsuz ruhta prefabrike bir yapı değil de ne? İkisine de kıyıyorsun. Öf, yorgunum. Bu gece bombalama yok galiba. Gittikçe seyrekleşiyor. Üstündekileri çıkarmadan kendini yatağa attı. Süet çizmelerinin bağlarını çözdü. Onları baş parmaklarıyla yavaş yavaş ayağından sıyırıp tak diye yere düşürdü. Pursevardi'nin İngiliz aydınları için seçilmiş dualar adlı küçük kitabını gördün mü? Çok komikti. Ey kutsal İsa, beni 18. yüzyıldan ayırma. Ama şu şey dikleşmesin. Uykulu uykulu güldü. Kollarını başının arkasına götürdü. Yüzü gülerek uykuya dalmaya başladı. Ben ışığı söndürdüğüm sırada içini çekerek, ''Ölüler bile iyi yüreklilikleriyle bizi her zaman eziyorlar.'' dedi. Birden onu kayalık bir uçurumun kıyısında dolaşan, martı yumurtası toplayan küçük bir çocuk gibi görüverdim. Ayağı bir kaysa ama bir daha hiç görmeyecektim. Vale, elveda. Kör isim perimin doymak bilmez on parmağı, kösnül arzularını bırakıyor yüzümün üzerine. Ertesi akşam yazlık konutun kapı zilini çalarken kafamdan bu dizeler geçti. Elimde Pursevardi'nin özel mektuplarıyla dolu yeşil deri çanta vardı. Belleğimde hala maytap gibi patlayan, beni yakıp kavuran sözcüklerin ardı arkası kesilmeyen parıltılı yaylım ateşi. Sabahleyin bir buluşma saati saptamak için iş yerimden Liza'ya telefon etmiştim. Kapıyı açtı. Soluk, put gibi açıklama bekleyen bir yüzle karşımda duruyordu. İyi dedi. Ben adımı humurdanınca gelin. Arkasını dönünce bir kıyafet balosu için Kraliçe Elizabeth kılığına girmiş bir çocuğu anımsatan, dimdik, kas katı, duygularını dışa vuran bir yürüyüşle önüme düştü. Yorgun, gergin ama acayip derecede kibirli bir görünüşü vardı. Oturma salonu boştu. O sabah Montolivin Kahire'ye döndüğünü biliyordum. Biraz şaşırdım çünkü mevsim geçmişti. Ocakta harıl harıl yanan ateşi görünce ocağın önüne gidip sırtını kamburlaştırarak sanki üşüyormuş gibi ellerini sürterek ısınmak için eğildi. Neredeyse sertçe, çok acelecisiniz, hem de çok, dedi. Neredeyse suçlar gibi bir ses tonuyla. Ama iyi oldu. Telefonda ona var olmayan kitap konusunda Keats'la yaptığım görüşmenin özünü söylemiştim. İyi oldu çünkü şimdi başka bir konuda karar verebiliriz. Dün gece uyuyamadım. Sizin o mektupları okurkenki halinizi düşündüm. Onun bu mektupları yazarkenki halini gözümün önüne getirdim. Olağanüstü şeyler. Hayatımda böyle bir şey okumadım. Sesimde üzüntümün yansıdığını duyumsadım. Derin derin içini çekti. Evet, gene de böyle düşüneceğinizden korkuyordum. Korkuyordum çünkü David'in görüşünü paylaşacak, her ne pahasına olursa olsun saklamamı öğütleyecektiniz. Ama o bana bunları yakmamı açık açık söylemişti. Biliyorum. Oturun Dali, bana gerçek düşüncenizi söyleyin. Oturdum. Çantayı yanı başıma yere bıraktım. Liza, bu bir yazınsal sorun değil. Sen bu olaya böyle bakmayı yeğlemedikçe. Kimseden öğüt almana gerek yok. Bunları kim okusa yok edilmelerine üzülürdü kuşkusuz. Ama Dali, bunlar senin olsaydı ve sevdiğin birine yazılmış olsaydı, yapılmasını istediğim şeyin yerine getirildiğini bilmek beni rahatlatırdı. Hiç değilse onun, şimdi neredeyse orada böyle düşüneceğini varsayıyorum. Dupduru kör yüzünü aynaya çevirdi. Parmaklarının farbalalı uçlarını şömine rafına dayamış, aynadaki yansımasını dikkatle inceliyormuş gibi görünüyordu. Sonunda, ben de en az onun kadar kör inanlıyım. Ama bu daha başka bir şey. Onun her dediğini yapardım. Çünkü benden daha öteyi gördüğünü, benden daha iyi anladığını bilirdim dedi. Hiçbir şey yansıtmıyor ona aynada hapsolan bu görüntü. Kadınların susamış geyikler gibi içmek istedikleri. Bu yeni bilgilerin ışığında Pursevardi'nin şiirinin büyük bir bölümü benim için nasıl da cam gibi saydamlaşmıştı. Arkaya atılmış kara saçlarıyla büyük aynada kendi körlüğünü inceleyen Liza'nın karaltısı o şiire nasıl da dokunaklılık ve etki gücü katıyordu. Sonunda bir kez daha içini çekerek geri döndü. Yüzünde yumuşak, yalvarıcı, gözevlerinin boşluğuyla daha da unutulmaz, daha da etkileyici görünen bir anlatım vardı. Bir adım ilerleyip, peki öyleyse, kararımı verdim. Ama onları yapmama yardım edeceğinizi söyleyin bana. Epeyce çok, biraz zaman alacak, dedi. Nasıl isterseniz. Gelin birlikte ocağın yanına oturalım. Böylece halının üzerine karşı karşıya oturduk. İkimizin arasına çantayı koydum. Kapağının kurtulup çat diye yukarı fırlaması için kilide bastım. Evet, en doğrusu bu. Onun dediğine uymam gerektiğini başından beri bilmeliydim, dedi. Yırtılmış zarfları ağır ağır teker teker alıp her mektubun katını açıyor, yanan kütüklerin üzerine atması için ona veriyordum. İkimiz kışın ocağın başında oyuncak kutusunu aramıza koyar, çocuklar gibi böyle otururduk. Öylesine sık, hep bir arada. Bunu anlamak için geçmişin çok gerilerine gitmeniz gerek. Gitseniz bile anlayabilir misiniz acaba? İrlanda'nın sisleri, yağmurları arasında, donmuş göllerin ortasında kocaman eski bir çiftlik evinde yapayalnız kalmış iki küçük çocuk. Birbirimizden başka hiçbir eğlence aracımız yoktu. O benim körlüğümü şiire dönüştürürdü. Ben onun beyniyle, o benim gözlerimle görmeye başladık. Böylece ikimiz birlikte kendimize yok edilmesi olanaksız bir şiir dünyası yarattık. Onun en iyi kitaplarından çok daha iyi bir dünya. Ha, onun bütün kitaplarını parmaklarımla okudum. Hepsi bizim kurumda var. Evet, kim bilir kaç kez okudum. Her şeyin biçimini değiştiren, suçu çözecek ipucunu bulmak için. Önceleri hiçbir şeyden etkilenmedik. Bizi herkesten yalıtmak, bir arada tutmak için her şey birlik olmuştu. Henüz neredeyse anlamayacak yaşta anamızı, babamızı yitirdik. Ev işlerini yürüten, karnımızı doyurduktan sonra bizi kendi halimize bırakan yaşlı, sağır, kaçık bir halanın gözetiminde o viran çiftlik evinde yaşadık. Orada sadece bir tek kitap vardı. Plutarkos, ezbere biliyorduk. Bunun dışında her şeyi o uyduruyordu. Onun dediği gibi derin derin iç geçiren kocaman bir sarayda yaşayan, onun yaşamının tuhaf, mitolojik kraliçesi durumuna işte böyle geldim. Kimi zaman Mısır'da, kimi zaman Peru'da, kimi zaman Bizans'ta oluyorduk. Galiba ben kırmızı kiremit tabanlı, çam kerestesinden yapılmış eski püskü eşyalı çiftlik evinin mutfağında olduğumu biliyordum. Hiç değilse yerler asit fenikli sabunla temizlendiği zaman yarı aklımla bunun bir sarayın yılanlar, kartallar, cüce zencilerle süslenmiş parlak mozaik döşemesi olmadığını, bir çiftlik evinin zemini olduğunu biliyordum. Ama tek sözde beni gerçeğe döndürürdü. Kendisinin deyimiyle. Daha sonra aşkımızla gururlanmak yerine ona açıklamalar aramaya başladığı zaman bana bir kitaptan bir şeyler okudu. Afrika'da gömülme törenlerinde ölü kralı yeniden dirilten kişi kız kardeşidir. Peru'da olduğu kadar Mısır'da da tanrı gözüyle bakılan kral kız kardeşini kendine eş olarak alırdı. Ama cinsel değil, dinsel nedenler yüzünden. Çünkü ikisi aralarındaki bağ açısından güneşle ayı simgelerler. Kral kız kardeşiyle evlenir çünkü o yeryüzünde dolaşan yıldız tanrı olarak ölüzdür. Bu yüzden de doğal bir ölümle ölmesine izin verilmeyeceği gibi yabancı bir kadının çocuklarıyla soyunu sürdüremez. Mısır'a gelmekten hoşlanmasının nedeni buydu. Çünkü güneşle ayın soyundan gelen Osiris ve Isis, Batlamyus ve Arsinoe ile kendisi arasında, öyle diyordu, şiirsel bir bağ buluyormuş. Sessizce, düzenli bir biçimde mektupları yanan odunların üzerine birbiri ardına bırakıyor, acı ve tek düze bir sesle bana olduğu kadar kendine de anlatıyordu. Yo, bizim soyumuzdan olmayanlara bunları anlatmak olanaksızdı. Ama işin içine suç duygusu girince eski şiirli yaşam büyüsünü yitirmeye başladı. Benim için değil, onun için. Bana saçlarımı siyaha boyattıran oydu. Öz kardeşi gibi değil, üvey kardeşi gibi görüneyim diye. Birden suçluluk duygusunu sezmem beni çok incitti. Ama biz büyüdükçe dış dünya aramıza daha çok giriyor, bizim saraylı, krallıklı yalnız dünyamıza başka yaşamlar saldırıyordu. Uzun süreler için beni bırakıp gitmek zorundaydı. O olmadığı zamanlar bana karanlıktan, o karanlığın içine doldurduğum anılarından başka hiçbir şey kalmıyordu. Nedense onun uydurduğu o değerli şeyler, o düşünceye, sesi, dokunuşu geri gelinceye kadar bütün parlaklıklarını yitiriyorlardı. Ana babamızla ilgili bütün bildiklerimiz eski meşe ağacından bir dolapta duran giysilerdi. Küçükken bize onlar çok büyük görünürdü. Devlerin giysileri, devlerin papuçları gibi. Bir gün bunların kendisine baskı yaptığını söyledi, o giysilerin. Bizim ana babaya gereksinimimiz yoktu. Hepsini avluya taşıyıp karların içinde bir şenlik ateşi yaktık onlarla. Neden bilmiyorum, ikimiz de acı acı ağladık. Çılgınca bir mutlulukla bir avcı türküsü söyleyerek ama ağlaya ağlaya ateşin çevresinde dans ettik. Bu eski imgeye dalıp giderek uzun süre başı öne eğik, tıpkı gençliğin karanlık billur küresine gözlerini dikmiş bir falcı gibi sustu. Sonra içini çekti, başını kaldırdı. Neden durakladığını biliyorum. En son yazdığı mektup için, öyle değil mi? Gördün mü, saydım onları. Ver bana Darli, dedi. Hiçbir şey söylemeden verdim. Yavaşça ateşe atarken, bu iş de bitti, dedi. Üçüncü bölüm. Yaz bir kez daha yanıp kül olarak yerini güze, güz kışa bırakırken kenti kuşatmış olan savaşın yavaş yavaş çekilmeye, giderek çölün kenarı boyunca uzanan kıyı yollara doğru akmaya, bizi ve eğlencelerimizi sımsıkı saran çemberini gevşetmeye başladığını duyumsadık. Deniz gibi geri çekilirken bir zamanlar sık sık gittiğimiz, uçan martıların altında bembeyaz, ıpıssız bulduğumuz plajlar boyunca kendine özgü taşlaşmış, tuhaf ganimetlerini bırakmıştı. Savaş bize oraları uzun süre çok görmüştü. Ama şimdi yeniden kavuştuğumuzda lapa gibi ezilmiş tanklarla, eğrilmiş toplarla, mühendislerin güneşin altında çürümeye, ağır ağır yer değiştiren kumullarla örtülmeye bıraktıkları geçici levazım istasyonlarının rastgele kalıntılarıyla karmakarışık olmuş bulduk. Şimdi orada yüzmek insana yeni bir güvenlik duygusuyla birlikte tuhaf bir üzünç veriyordu. Sanki tarih öncesi bir çağın taşlaşmış artıkları arasındaymışız gibi. Dinozor iskeletlerine benzeyen tanklar, modası geçmiş ev eşyaları gibi sağda solda atılı duran toplar. Mayın tarlaları önemli bir tehlike oluşturuyordu. Bedeviler hayvanlarını otlatırken sık sık içine dalıyorlardı. Bir keresinde Clea arabayla giderken parçalanmış bir devenin parlayan kalıntılarını görünce yoldan dışarı sapmış. Ama bu tür olaylar seyrekti. Tanklara gelince yanmış olmalarına karşın boştular. İçlerinde insan cesedi yoktu. Galiba cesetler çıkartılıp çölün batı yakasının hiç umulmadık köşelerinde ölülere özgü kentler gibi yerden bitmiş koca koca mezarlıklara uygun bir biçimde gömülmüşlerdi. Artık kent de yavaş yavaş normal alışkanlıklarına, yaşama ritmine dönüyordu. Çünkü bombalamalar büsbütün durmuştu. Doğu Akdeniz gece yaşamı yeniden çiçeklenmeye başlıyordu. Üniformalar azalmaya başlasa da gece kulüplerinin, barların izinli askerlerle işleri tıkırındaydı. Emilircesine Clea'ya bıraktığım özel yaşamımla, sıkıcı değilse bile benim için pek az anlamı olan iş yaşamım arasında yapay biçimde bölünen olaysız yaşamım bile alışkanlıklardan kurulu doğal rayına girmiş görünüyordu. Değişen çok az şey vardı. Ama evet, Maskell'in sonunda bütün zincirlerini koparıp alayına dönmeyi başarmıştı. Parlak üniformasıyla bize veda etmeye gelmiş, köpek gibi kuyruk sallayan meslektaşına bu kez piposuyla değil, kamçısıyla işaret etmişti. Telford sesinde acılı bir mutlulukla size bunu yapacağını söylemiştim, dedi. Bunu hep biliyordum. Ama Montolive aynı görevde besbelli donmuş kalmıştı. Ara sıra anlaşmalı olarak Karma bu girge çocuğun ne alemde olduğunu görmeye gidiyordum. Ben de pek çok korku ve kuşkular uyandırmış olan bu yer değişikliği neyse ki çok iyi gidiyordu. Şimdiki yaşamının gerçekliği anlaşılan kendisi için uydurduğum düşlere uymuştu. Her şey olması gerektiği gibiydi. Aralarına katıldığı renkli iskambil kağıdı kişiler. Rustin önceden kestirilemeyen suskunlukları, huysuzluklarıyla biraz uzak duran biri olarak kaldıysa bu benim anladığım kadarıyla tahtından düşmüş sıkıntılı imparatoriçe imgesine bir şeyler katıyordu. Çocuk Nesim'de kendisine gerçek bir baba bulmuştu. İnsancıl sevecenliği sayesinde onun imgesinin çizgileri her gün biraz daha kesinlik ve sıcaklık kazanmıştı. Artık çok hoş bir arkadaş babaydı. Evin çevresindeki çöl alanlarını atla dolaşıp öğrendiler. Nesim ona yay verdi, oklar verdi. Amah ve cariye olarak hemen hemen kendi yaşında Taor adlı küçük bir kız verdi. Birlikte düşlediğimiz sözde sarayda gerçeklik sınavından olağanüstü bir başarıyla çıkmıştı. Küflü odaların girdisi çıktısı, dökülüp dağılmak üzere olan değerli eşyalar sürekli bir eğlence kaynağıydı. Böylece kendi atları, kendi cariyeleriyle, içinde oynadığı özel sarayıyla binbir gece kraliçesinden farkı yoktu. Bu yeni gömülerin içine öylesine dalmıştı ki adayı hemen hemen unutmuş gibiydi. Bu ziyaretler sırasında Justin'i görmedim. Görmeye de çalışmadım. Gene de bazen Nesim orada olurdu. Ama birlikte yaptığımız yürüyüşlere, at gezintilerine katılmazdı. Genellikle çocuk yedeğinde bir atla beni karşılamak için geçide gelirdi. Artık iyice toparlanmış, kendini yeniden işine vermiş olan Baltazar, ilkbaharda Clea ile beni alaycı huyuna yaraşan bir törene katılmaya çağırdı. Büyük Porno'nun doğum gününde Kapodistria'nın mezarına çiçek koymaya gidilecekti. Kapodistria'nın kendisi özel ulakla beni yetkilendirdi diye açıklamada bulundu. Gerçekten de çiçek parasını her yıl kendisi ödüyor. Tam gezinti yapılacak güzel, güneşli bir gündü. Baltazar yürüyelim diye tutturdu. Taşıdığı çiçek demeti kendisine biraz sıkıntı veriyorduysa da keyfi yerindeydi. Saçı konusundaki boş gururu dayanılmaz boyutlara varmıştı. Sonunda çareyi kendini Mnemjia'nın eline bırakmakta buldu. Böylece kendi deyimiyle yaşlılığı üzerinden atmıştı. Gerçekten de şaşılacak bir değişiklik görülüyordu. O cin gibi alaycı kara gözleri kentte olup bitenlere çevrilmiş eski Baltazar olmuştu yeniden. Kendisinden uzun bir mektup aldığı Kapodistria'ya da başka bir gözle baktığı yoktu. Suyun öteki yakasında o koca canavarın ne haltlar karıştırdığını hiç bilmiyorsunuz. Şeytanın yolunu tutup kara büyüye vermiş kendini. Ama size okuyacağım mektubunu. Bakın şimdi düşündüm. Mezarının başı serüvenlerinin öyküsünü okumak için uygun bir yer olacak. Güneşin altında ıpıssızdı mezarlık. Kapodistria mezarının etkileyici görünmesi için gerçekten de hiçbir masraftan kaçınmamış, neredeyse insanın aklına dokunacak kadar iğrenç, bayağı süslerle donatmayı başarmıştı. O kanatlı çocuk başları, o kıvrımlar, o çiçenkli çelenkler. Mezar taşının üzerinde insana alaylı gibi görünen şu sözler yazılıydı. O gitmedi, yalnızca önceden gitti. Baltazar çiçekleri mezarın üzerine koyar, nice doğum günleri derken sevgiyle kıkır kıkır gülüyordu. Sonra yana döndü, ceketini, şapkasını çıkardı. Çünkü güneş tam tepemize dikilmişti ve çok sıcaktı. Hepimiz birlikte serve ağacının altındaki sıraya oturduk. Clea şekerleme yerken o Kapodistria'nın en son, en uzun mektubunu içeren daktilo edilmiş kağıt tomarını bulmak için ceplerini karıştırdı. Clea dedi. Şunu bize senin okuman gerek. Ben okuma gözlüklerimi unutmuşum. Hem bir kez de kulağımla duymak istiyorum. Bakalım daha az mı, daha çok mu inanılmaz bulacağım. Okur musun? Sık daktilo edilmiş sayfaları usulca alıp okumaya başladı Clea. Sevgili dostum M.B. Baltazar araya girdi. Bunlar Pursevardi'nin bana taktığı adın baş harfleri. Melancholia Borealis. Başka ne olsun? Bende var olduğu söylenen Yahudi kasvetine saygı belirtisi olarak. Devam et sevgili Clea'cığım. Mektup Fransızcaydı. Buradaki yeni yaşamımı sana hikaye etmem gerektiğini sevgili dostum çoktandır biliyordum. Gel gelelim, sık sık yazmama karşın bu konuya yan çizmeye alışkanlık edinmiştim. Neden mi? Senin alaylı gülüşün gözümün önüne geldikçe cesaretimi yitiriyordum. Saçma bir şey çünkü ben hiçbir zaman alıngan ya da çevremdekilerin görüşlerini aldıran biri olmamıştım. Başka bir şey daha. Dünyayı kendi soyut iyiliğine boğmaya çalışan kabala toplantılarında duyduğum tedirginliği, ısınamamışlığı açıklamak uzun ve yorucu bir çaba gerektirecekti. O zamanlar yolumun ışık değil karanlık yolu olduğunu bilmiyordum. O zamanlar bunu ahlaksal ya da törebilimsel açıdan iyi ve kötüyle karıştırırdım. Şimdi yürüdüğüm yolun dengeleyici bir yoldan başka bir şey olmadığını görüyorum. Tahterevallinin yerdeki ucu gibi bir şey. Aydınlık kusu havada tutan o. Büyü. Bir keresinde bana, o zamanlar oldukça anlamsız bulduğum bir şeyler okumuştun, Paracelsus'tan. Galiba o tür karışık sözlerin bile bir anlamı olması gerektiğini eklemiştin. Var. 5 tane kusurlu maddeyi ya da nokta gibi bir şeye dönüştürmenin madenlerden başka bir şey gerektirmediğini öğreten gerçek simya. Kusursuz madenler kusurlu madenlerden yapılır. Yalnızca onlar aracılığıyla, onlar kullanılarak. Çünkü başka şeylerde luna. Düş vardır. Metallerde ise sol, bilgelik. Burada biraz duruyorum. O acayip gülüşünle gülesin diye. Eskiden olsa ben de seni yanıtlamakta gecikmezdim. Tinctura psicorum düşüncesinin çevresinde dağ gibi yığılmış öylesine saçma sapan şey var ki göreceksin. Evet ama bu rüzgarlı kulede geçirdiğim ilk kış hiç de hoş değildi. Çatı aktı. Beni oyalayacak sayıda kitabım yoktu. Oturduğum bölüm bana dar geliyordu. Acaba yerimi genişletebilir miyim diye düşünüyordum. Denize yukarıdan bakan kulenin bulunduğu arazinin üzerinde dağınık kulübeler, küçük yapılar vardır. Gereksinimlerimi karşılayan, beni yıkayıp paklayıp doyuran çok yaşlı, sağır İtalyan karı koca burada oturuyorlardı. Onları oturdukları yerden çıkarıp atmak istemiyordum. Ama onların evlerine bitişik iki ahırı acaba değiştirip kendime bir yer yapamaz mıyım diye düşündüm. İşte o zaman orada onlardan başka birinin de oturduğunu büyük bir şaşkınlıkla gördüm. Yalnızca geceleri çıkan, keşiş cübbesi giyen tuhaf bir yaratık. Bu yeni ilgimi onunla tanışmama borçluyum. Manastırdan atılmış bir İtalyan keşişi. Kendisini bir Rosicrucian, Rosencruz'un 1484'te kurduğu, büyü güçlerine sahip bulundukları ileri sürülen filozofların gizli derneğinin üyesi ve simyacı olarak tanımlıyor. Burada dağ gibi yığılmış mason el yazmalarının arasında yaşıyor. Kimileri çok eski, onları incelemekle uğraşıyor. Bu araştırma biçiminin bir takım sevimsiz yönlerine karşın insanın kendi iç dünyası, kendi içinde olup da ortaya çıkmamış şeylerle ilgili bilgisini çoğaltmakla ilgili olduğuna beni ilk inandıran odur. Bu araştırma biçimi en az bilim kadar yönteme dayandığı için onu sıradan bilimle karşılaştırmak yanlış olmaz. Ama öncüller farklı hiç kuşkusuz. Daha önce de dediğim gibi bunun sevimsiz yönleri varsa usulüne uygun bilimin de var. Araştırma amacıyla hayvanları diri diri kesmek örneğin. Her neyse, onunla dostluk kurdum ve kendime aylar geçtikçe beni daha çok saran bir çalışma alanı buldum. Kendi yaratılışıma en uygun şeyin ne olduğunu sonunda anladım. Gerçekten de bu alanda her şey beni besler, güçlendirir gibi görünüyor. Öte yandan Abbe, Manastır Başpapazı Fey'nin, ondan bu adla söz edeceğim, epeyce işine yaradım. Çünkü galiba Athos Dağı'ndaki gizli arşivlerden çalınmış el yazmalarının kimisi Yunanca, kimisi Arapça, kimisi Rusçaydı. Onun iyi bilmediği diller. Dostluğumuz olgunlaşıp ortaklığa dönüştü. Ama bu konularla uğraşan, gerçekten de korkulur başka bir tuhaf kişiyle beni ancak aylar sonra tanıştırdı. Denizden içerlek bir yerde, kocaman bir konakta yaşayan Avusturyalı bir baronla. O da, hayır gülme, bir zamanlar bizim tartıştığımız De Natura Rerum'da mıydı? Galiba öyle, o karışık Generatio Homunculi sorunuyla uğraşıyor. Deneylerine yardımcı olan bir kahyasıyla büyücü yardımcısı da var. Ben burada kısa zamanda persona grata, istenen kişi durumuna geldim ve yeteneğimin el verdiği ölçüde kendilerine yardımcı olmama izin verildi. Şu baron var ya, kocaman sakalıyla, mısır tanesi kadar iri dişleriyle insanın gerçekten de tuhaf, çok etkileyici bulacağı biri. İşte bu baron. Ah sevgili Baltazar, gerçekten de kendisinin gayipten haber veren cinlerim dediği 10 tane peri yaratmış. Onları bu yörede zeytin ıslatmak ya da meyve saklamak için kullanılan kocaman cam kavanozlara koymuş. Orada su içinde yaşıyorlardı. İşliğindeki, daha doğrusu laboratuvarındaki meşe ağacından yapılmış uzun rafta duruyorlardı. 5 haftalık yoğun bir içe dönüş ve dinsel tören etkinliğinden sonra ortaya çıkmışlar ya da onun kendi deyimini kullanırsak biçim almışlar. Kavanozlarda deniz atı gibi yüzen son derece güzel, gizemli şeylerdi. Bir kral, bir kraliçe, bir şövalye, bir keşiş, bir rahibe, bir mimar, bir madenci, bir melek, son olarak da biri mavi, biri kırmızı iki cinden oluşuyorlardı. Bu dev kavanozların içinde tembel tembel dolaşıyorlardı. Kavanoza tırnakla vurulunca korkar gibiydiler. Boyları hemen hemen bir karıştı ve baron daha çok büyümelerini istediği için onların birkaç araba at gübresinin içine gömülmesine yardım ettik. Bu koca yığını baron ve onun türkü hazırlamışlardı. İçinde bir takım iğrenç şeyler bulunan kötü kokulu bir sıvı ile her gün ıslatıyorlardı.